Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de dış basında yer alan manşetleri, konuşulan konuları değerlendireceğiz. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, merhaba Azam.
Evet, önce bir özetle başlayalım, sonra tek tek ülkelere bakalım.
Evet, geçtiğimiz hafta Wall Street Journal'da ilginç bir makale yer aldı. Covid-19'un nedeni bir laboratuvar sızıntısı olabilir şeklinde bir manşet vardı. Bu Enerji Bakanlığı'nın bir raporuna dayanıyor. Bu Covid-19 konusu gerçekten çok da tartışılacak. Belki aradan 10 yıllar geçtikten sonra da hala tartışılıyor olacak, öyle söyleyebiliriz. Yani içinden geçtiğimiz süreç hala tartışmalı bir süreç, bunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili detaylar var. Diğer taraftan sosyal medya uygulaması TikTok'a bir yasak da Kanada'dan geldi. Geçtiğimiz yıl içerisinde Amerika benzer bir yasağı uygulamaya koymuştu. Bunun detaylarına değinmeye çalışacağız. Pentagon'dan bir açıklama oldu. İlginçti gerçekten. Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri çatışmanın 2 ya da 3 yıl daha sürebileceği ile ilgili bir açıklamaydı bu. Bu arada Moskova'ya da 110 kilometre mesafede, yani Rusya'nın başkentinin banyolarından birine 110 kilometre mesafede bir yerde insansız hava aracı düştü. Bu da önemli bir haberdi. İtalya'da bir göçmen botu faciası yaşandı. Çok sayıda göçmen hayatını kaybetti. İlginç, gerçekten dünyanın geleceğiyle ilgili, yakın gelecekte belki, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yakın geçmişte çok tartışılan ve ne zaman olur diye konuşulan konulardan birisi daha hayata geçiyor gibi. Ticaret alanında dolar yerine yerel para biriminin kullanılacağını açıklayan ülkelerin sayısı artmakta. Güney Sudan böyle bir açıklama yapmıştı. Irak buna eklenmişti. Rusya'nın şimdi varlıklarını çoğunlukla, daha doğrusu dolardan başka para birimine, birimlerine aktardığı ile ilgili haberler var bir taraftan. Ve bölgeye ilişkin de, Orta Doğu'ya ilişkin de Suriye'nin 2011 yılında askıya alınan Arap Birliği üyeliği sürecinde bu askıya alma sürecinin sonlandırılması ve Arap Birliği'nin bir sonraki toplantısına katılması gündemde. Buna da yine vaktimiz olursa değiniriz. İsterseniz en başta bahsettiğimiz gibi Wall Street Journal'ın Covid-19 ile ilgili haberine değinelim. Trump bu konuyu çok gündeme getirmişti. Hatta Çin virüsü demişti Covid-19 ilk çıktığı dönemde. Onunla ilgili biz o dönem bunlar konuşulduğunda aslında komplo teorisi olarak adlandırılıyordu. Hatta Fauci, o zaman da sağlık direktörüydü Trump'ın, onu da eleştiriyordu Trump. İşte tam bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı'nın bir raporunu ele geçirdiğini söyledi Wall Street Journal. Ve bununla ilgili bazı detaylara yer verdi. Ve daha önceki istihbarat raporlarında salgının nasıl başladığı konusunda kararsız olunduğu söylenirken, Wall Street Journal'da yer alan ABD Enerji Bakanlığı'nın sağladığı, sunduğu istihbarat raporunda Covid-19 salgınının büyük olasılıkla Çin'e ait bir hükümet laboratuvarından sızdığının değerlendirildiği söyleniyor. Tabii bu ilginç, çünkü şöyle, Çin'e ait bir laboratuvar deniyor bir taraftan ama aslında Wuhan'da yer alan ve Amerika'nın ve direktörünün de Fauci'nin yaptığı birimin fonladığı bir çalışma bu. Yani bir taraftan...
Yani ama, bu istihbarat bilgisi mi?
Evet, bir istihbarat bilgisi ama şöyle de bir konu var, onu da söyleyelim. Bu istihbarat bilgisi Beyaz Saray ve seçilmiş kongre üyelerine sunulduğu söyleniyor. Bu konuda tabii Amerika'da istihbarat teşkilatlarının yapısı bir şemsiye gibi değerlendirecek olursak 16'ya yakın istihbarat teşkilatı var farklı isimlerle. Bununla ilgili benzer bilgiyi paylaşan bir diğer istihbarat kurumu geçtiğimiz yıl FBI olmuştu. FBI bu konudaki FBI'nin tespitleri önemli. Şundan dolayı önemli. FBI'nin mikrobiyologları, immünologları ve diğer bilim insanlarından oluşan bir kadroya sahip olduğu ve şarbon gibi diğer uluslararası biyolojik tehditleri analiz etmek için 2004 yılında kurduğu bir birim var bu konuyla ilgili. Dolayısıyla FBI'ya şimdi de bir başka istihbarat alt birimi katılmış oluyor. Tabii bunların raporunda şöyle değiniliyor. Deniyor ki ılımlı bir görüş var bu konuda. Yani kesin böyle bir karara vardıklarını söylemek mümkün değil. Ama en azından şu söylenebilir. Yavaş yavaş o en başta söylenen acaba bu laboratuvarda mı üretildi COVID-19 şeklindeki o tırnak içerisindeki komplo teorisine doğru yaklaşılıyor, en azından onu söyleyebiliriz. Bu konu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a da soruldu. O da istihbarat topluluğu içerisinde, bünyesinde farklı görüşler olduğunu ama emin olacak kadar yeterli bilgi bulunmadığını söyledi. Şimdi geçmişe dönük baktığımızda neden bu konu şimdi gündeme geldi diye sormak lazım esasen. Onunla ilgili de şöyle bir söz vardır. Diplomasi ne söylediğiniz kadar ne söylemediğinizdir diye. Bu geçtiğimiz dönemde Çin'in yakın tarihte Amerika üzerinde uçan istihbarat balonlarının haberlerini okumuştuk. Hatırlayacağız. Evet. Akabinde Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya Çin'in sağladığı iddia edilen destek konuşulmuştu. Tam da bunların konuşulmasının üzerine acaba Çin'in COVID virüsünden sorumlu olduğu ile ilgili algının uluslararası alanda yerleşmesi mi gerekiyor? Tırnak içerisinde tabii bu bir soru olarak konuşalım. Yoksa geçtiğimiz dönemde de bu konu konuşulabilirdi. İstihbarat raporları elbette bu rapor bugünün raporu değil belli ki.
Ki araştırıldı da gidilip, değil mi?
Aynen tabii.
Bu Çin araştırıldı bu konuda. Çok uğraşıldı.
Doğru. Aynen bilim adamları da gitmiş.
Ama bir sonuca çok ulaşılamadı
doğru,
o zaman.
Çok doğru söylüyorsunuz. Çok güzel hatırladınız. Aynen. Tam olarak bunlar oldu ama yani dolayısıyla bugün elde edilen bir sonuç değildir bu muhtemelen. Ama belli ki bugün açıklanıyor. Yani dolayısıyla bu anlamda da neden şimdi söyleniyor gibi soru da beraberinde getiriyor. Bunu da söyleyebiliriz. Diğer taraftan TikTok'la ilgili bir konu var. Geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu'nun çalışanlarına özel ve kurumsal akıllı çalışanlarına özel olan ve kurumsal alanda kullanılan akıllı telefonlardan TikTok uygulamasının kaldırılması kararı verilmişti. Çin menşeli sosyal medya uygulamasının verileri depoladığı konuşuluyordu. Benzer bir kararı Amerika geçtiğimiz yıl hükümet yetkililerinin kullandığı telefonlarda yasaklamıştı, uygulamaya koymuştu. Kanada'da devletle ilişkili tüm mobil cihazlardan TikTok uygulamasının kaldırılması kararını verdi. Bu anlamda uygulamaların neden bu anlamda önemli olduğu, hatta neden bu uygulamaların ülkeler tarafından geliştirilmesinin niçin önemli olduğunu da gösteriyor bir taraftan. Yani bu uygulama alelade bir şirketin uygulaması olarak düşünülebilir. Ama Amerika, Kanada, Avrupa Komisyonu diyorlar ki hayır, bu verileri bizzat Çin ele geçiriyor ve kendinde saklıyor. Dolayısıyla bu da yine önemli bir konuydu. Ukrayna Savaşı ile ilgili Pentagon'dan bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl'ın açıklamasıydı. Ve Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri çatışmanın 2 ya da 3 yıl daha sürebileceğini söyledi. Geçtiğimiz dönemde bu savaşın uzun sürebileceği ile ilgili öngörüleri paylaşıyorduk. Bu anlamda resmi olması açısından önemliydi. Ve çatışmanın gidişatına dair kesin bir şey bilmiyoruz dedi Colin Kahl ve çatışma 6 ay içinde veya belki 2 yıl hatta 3 yıl içinde sona erebilir dedi ki Aralık 2022'de de Putin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun uzun sürebileceğini söylemişti. Dolayısıyla bir taraf, tabii taraflar demek çok doğru değil çünkü tarafların birisi Rusya, biri Ukrayna ama diğer taraftan Ukrayna'yı destekleme anlamında yani büyük bir şekilde destekleme anlamında Pentagon'un bu anlamdaki bu öngörüsünün önemli olduğunu söylemek lazım. Bu arada yine savaşla ilgili olduğu düşünülen önemli bir konu Moskova bölge valisi Andrei Vorobyov'un bir açıklaması oldu ve Moskova'nın banyolarından birinde bir insansız hava aracının düştüğünü duyurdu. Bu da tabii Rus vatandaşları için önemli bir haber. Yani savaş Ukrayna'da değil, Rusya'nın içinde de olabilir şeklinde bir mesaj verilmesi açısından önemli. Onu söyleyebiliriz. Girişte de değinmiştik Avrupa ile ilgili bir diğer önemli haber. Güney İtalya açıklarında meydana gelen yeni bir tekne faciası oldu ve çok sayıda göçmen hayatını kaybetti. Evet. 60'tan fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldığı söyleniyor. Hayatta kalabilen 80 kişi olduğu söyleniyor ama tabii botta aslında 200'e yakın insanın olduğu da söyleniyor. Dolayısıyla kayıp insanlar da var. Tabii nasıl bir çözüm bulunacağı ile ilgili Avrupa'nın güneyi özellikle bu konuyla ilgili hala ne yapılacağını bilemiyor. Net bir karara ulaşabilmiş değil. Çünkü Afrika'nın kuzeyinden de Avrupa'ya dönük botlarla geçiş söz konusu. Bu Güney İtalya konusu da bu anlamda önemli. Yine insanlar hayatını kaybediyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Doların küresel geçerli para birimi olma konusuyla ilgili Irak'tan ilginç bir açıklama geldi. Ve Irak neden önemli? Çünkü önemli bir petrol ithalatçısı, petrol ihracatçısı. Bu anlamda petrol ihracatını Çin'le yaptığı ticarette doları artık kullanmayacağını ve Çin para birimini, yuan'ı kullanacağını söyledi Irak. Bu önemli. Bir başka benzer kararı geçtiğimiz haftalarda Güney Sudan almıştı. O da bundan sonra yapacağı ticarette Amerikan dolarını kullanmayacağını ve yerel para birimini kullanacağını açıkladı. Rusya'dan yine benzer bir açıklama geldi. Ve bundan sonraki dönemde, şimdi evet Rusya'nın zaten hani şu konjonktürde dolar kullanmasını beklemek belki çok akla yatmayabilir. Ama şunu söyleyebiliriz. Peki Rusya bunu kullanmayacak da hangi para birimini kullanacak? Rusya da Çin yuanını kullanacağını söyledi. Bu da bu anlamda önemli. Çünkü Çin yuanına dönük talebi artıran bir durum. Tabii bunu söylerken şunu da belirtmek lazım. Halihazırda Rusya Merkez Bankası'nın Haziran 2021 verilerine göre varlıklarını %30'dan fazla oranda Euro ile tuttuğu, %22 civarında altında bulundurduğu, %15 civarında da hala dolarda bulundurduğu söyleniyor. Dolayısıyla Yuan'daki rakam ise %14. Dolayısıyla belki önümüzdeki dönem Yuan doları geçer bu anlamda. Bu da önemli bir veri ve ticarette belki bu anlamda tartışılacak bir konu olur. Onu da söyleyebiliriz.
Peki, yavaş yavaş toparlayalım.
Evet, Suriye ile ilgili ilginç bir gelişme oldu. O da üst düzey Arap parlamenterlerden oluşan bir heyet. Pazar günü Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü. Ve diğer Suriye'nin milletvekilleriyle bir araya geldiler. Irak, Ürdün, Filistin, Libya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri meclis başkanlarının yanı sıra Umman ve Lübnan'dan temsilciler bir araya geldiler Suriye'de. Bu önemli çünkü Arap Birliği'nin 2011 yılında Suriye'nin üyeliğini askıya aldığını hatırlıyoruz. Ve birçok Arap ülkesi de Şam'daki elçilerini geri çekmişti. Ve bu yıl henüz Arap Birliği toplantısı gerçekleşmedi. Ve gerçekleşecek olan toplantıda da Suriye'nin de katılması gündeme gelebilir. Onu söyleyebiliriz.
Tarihi belli mi bu toplantının, Arap Birliği toplantısı?
Bildiğim kadarıyla yılın ikinci yarısında Peki. olacak. Tekrar önümüzdeki toplantıda da detaylarına da değiniriz. Riyad'da olacak diye hatırlıyorum, yanlış değilse. Tekrar düzeltirim eğer bir hata olursa da. İsrail, diğer taraftan bölgeyle ilgili bir diğer gelişme. İsrail geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'de bir oylama oldu ve Ukrayna ile ilgili Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve birliğini koruyan karar metnini Ukrayna lehine oy verdi. Ama bununla kalmadı ve İsrail'in Birleşmiş Milletler'deki elçisi Gilad Erdan, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine Ukrayna'ya füze savunma sistemleri geliştirmesine, Ukrayna'nın füze savunma sistemleri geliştirmesine yardımcı olacağını söyledi. Ki bu konu önemli, İsrail'in Rusya'ya karşı resmi ve açık stratejik desteği anlamına geliyor. Rusya'nın alarma geçmesi açısından önemli bir konu bu. Önümüzdeki dönemde Rusya-İsrail ilişkileri açısından da değerlendirilmesi gerekecek bir konu. Bloomberg'in, hemen son olarak buna değineyim, Bloomberg haber ajansında da bununla ilgili bir haber yer aldı ve Rusya'nın İsrail'den doğrudan veya üçüncü bir ülke aracılığıyla Ukrayna'ya İsrail hava savunma füzeleri veya diğer füze sistemleri gönderilmesi durumunda Rusya'nın buna kayıtsız kalmayacağı ve Suriye'de buna yanıt vereceğini resmen bildirdiği yer aldı. Ki önümüzdeki dönemde bu Rusya ve İsrail arasındaki gerginliğin artmasını ve Suriye'de bunun bir şekilde bir potansiyel olarak, bir gelişme olarak önümüzde durduğunu göstermesi açısından önemli.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız